Ayrım 27. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 359. Resmi kurumlardaki ast-üst ilişkisi. İçinde bulunduğum çevre beni de bu düzene uygun davranmaya zorluyordu. Yanlış olduğunu bilmekle beraber benim de iki kocaman makam odam, iki makam otomobilim, özel veya resmi misafirlerimi gezdirmem için bir tane VIP minibüsüm, ayrıca eşim için bir otomobil, kocaman bir lojman, iki tane hizmetli, üç şoför, iki koruma, evde başka bir yardımcı hizmetlim var. Zile basıyorum, çay ve kahve geliyor. Telefonlarımı sekreter bağlıyor. İster sabit, isterse de cep telefonundan istediğim kadar sınırsız konuşabiliyorum. Sahip olduğum imkanların birçoğunu hatırlamıyorum dahi. Benden çok daha fazla imkanlara sahip emsallerim de vardı. En mütevazisi bendim. Fakat bana sağlanan imkanları biraz daha azaltsam, gösteriş için mütevazi gözükmek için yapıyor denmesi ihtimalinden korkuyordum. Bana bağlı olarak görev yapan 22 kişilik ekibi azalta azalta ancak 10 kişiye düşürebilmiştim. Oysa bana sağlanan imkanlardan daha fazlasını kullanmam konusunda astlarım, "Senin hakkın müdürüm, kullan" şeklinde telkinde bulunuyorlardı. Onlar kötü niyetle değil, samimi olarak benim bunları yapmaya hakkımın olduğuna inanmışlardı. Bir müdür olarak devletin imkanlarını istediğim gibi kullanmak hakkımdı. Tüm illerde ve kurumlarda durum buydu. Böyle görmüşler, böyle bir ortamda çalışmışlar ve ileride terfi edip yükseldiklerinde kendileri de böyle olacaklardı. Akılları ve mantıkları da bunu uygun görüyordu. Bu namuslu ve dürüst olarak kabul edilen görevlilerin yaklaşımıydı. Kendilerini dürüst olmayanlar, yani rüşvetçi, baskıcı, maddi menfaat temini için haksızlık yapan, hukuk tanımayanlardan ayırıyorlardı. Bu durum hemen hemen her kurumda geçerliydi. Her yerde ve her kademede, hatta üst kademelerde daha da yoğun olarak hissediliyordu. Bakanlar, genel müdürler, başkanlar, valiler, müdürler hepsi daha keyfi ve daha ölçüsüz olarak imkanları kullanıyor, bunu kendilerinde bir hak olarak görüyorlar. Geçmişte yetki kullanımına ilişkin anlatılan bir fıkrada, valilerin adam asma yetkilerine sınır getirilip hiç kimse mahkeme kararı olmadan asılmayacak dendiği zamanın Erzurum valisinin, "Keyfimce bir adam bile asamadıktan sonra ne yapayım ben valiliği" dediği anlatılır. Bu tabii bir durumu abartan fıkra. Fakat daha düne kadar ben hiçbir sebep göstermeden yüzlerce evi arayabildiğimizi, insanları gözaltına alabildiğimizi, istediğimiz iddialarda bulunup işlem yaptığımızı hatırlıyorum. Kimse bunu inkar edemez. 1984 yılına kadar fiilen yaptığım soruşturma, operasyon büro amirliği, siyasi şube müdürlüğü görevlerim esnasında ne kadar ev ve iş yeri aradığımızı, ne kadar insanı gözaltına aldığımızı dahi hatırlamıyorum. Bütün ev aramalarını gece yapardık. Hiç mahkeme kararı ve savcı talimatı almadık. Belki terör şüphesi, örgüt evi, terörist bahanesi vardı. Ama bu şüpheler de tek başına yeterli değildi. 1988 yılında başlayıp 1995 yılında fiilen bıraktığım dinleme ve izleme işlemleri dolayısıyla binlerce telefonun dinlenmesine karar verdim. Ama bir iki istisna dışında mahkeme kararı aldığımızı hatırlamıyorum. Bugün her şey mahkeme ve yargı kararı ile oluyor ama düne kadar hiç böyle bir durum söz konusu değildi. En çirkini de ast makamda bulunanların üst makamdakilere hitap şekliydi. Övgüyle başlayan bu tutum öyle bir hale geldi ki üst makamda bulunanların ilahlaştırılmasına kadar vardı. Yapılan sıradan olumlu bir eylemden dolayı üst makamda bulunanlar göğe çıkarılıyor, elde edilen tüm başarılar tamamen onların sayesinde gerçekleştirilmiş gibi davranılıyordu. Bu arada alt makamda bulunanlar üstlerini yüceltmek için kendi kişiliklerini ve yaptıklarını aşağılamakla beis görmüyorlar, onurlarını hiçe sayıyorlardı. Böylece görevi sadece onay vermek, ödenek göndermekten ibaret olan üst makamda bulunanlar sanki o işi tek başlarına yapmışlar gibi övgülerle yere göğe sığdırılamıyorlardı. Kendi kişiliğini yok eden, kendi çalışma ve emeğine değer vermeyen bir kişilikti söz konusu olan. Benzer bir durum bayramlarda ve törenlerde yapılan Mustafa Kemal Atatürk övgüleri için söz konusuydu. Resmi bayramlardaki törenlerde Atatürk övgüleri öyle bir abartılır ki, bir taraftan Mustafa Kemal göklere çıkarılırken, diğer taraftan da milleti ve tüm değerleri yok sayılır, neredeyse sıfır seviyesine indirilirdi. Oysa Atatürk'ü göklere çıkaran aynı anlayış bir yanda kendisine ve ulusuna, diğer yanda da Atatürk'e hakaret etmektedir. Kendini aşağılama, üstü yüceltme anlayış ve kültürünün bugünkü gelmiş olduğu düzeyi dışarıdan bakılınca komikliğin çok ötesinde acınacak bir vaziyeti göstermektedir. Batı dünyasının da kahramanları, kurtarıcıları vardır. Onlar da törenlerde bu kahramanlara övgü ve saygılarını ifade ediyorlardır. Ama herhalde bireylerin kişiliğini ve toplumun tüm değerlerini sıfırlayarak kurtarıcılarını ilahlaştırmıyorlardır. Aynı şekilde resmi kurumlardaki ast-üst ilişkilerinde astlar üstleri de yaranmak için kişiliklerinden taviz vererek kendilerini aşağılamıyorlardır. Resmi görevlerim nedeniyle sayısını unuttuğum kadar çok ülkede bulundum. Kalkınmış Batı ülkelerinde ülkemizdekine benzeyen bir duruma rastlamadım. Batı ülkelerindeki emsal meslektaşlarımı gördüğüm zamanı da hatırlıyorum. Onlar ülkemize geldiklerinde kendilerine birkaç tane hizmetli görevlendiriliyor, araçlar tahsis ediyor, onları polis evlerinde ağırlıyordu. Biz onları ziyaret ettiğimizde ise eğer ziyaret resmi bir heyetle yapılıyorsa dışarıdan belli bir hizmet alıyorlardı. Ama tek kişi olarak ziyaret ediyorsak bize ikram ettikleri çayı dahi kendileri alıp getiriyorlardı. Makam arabaları yoktu, araçlarını kendileri kullanıyorlardı. Korumaları da yoktu. Sekreterleri olmadığından telefona kendileri bakıyor, telefonlarını kendileri arıyorlardı. Polis evi ve lojman da yoktu. Restoranda yemeklerini yiyorlardı. Üstler ile astları arasında eşit seviyeli bir hitap biçimi vardı. Üstü öven yersiz bir tek cümle duymadım. Üstler de ilah değildiler. Bu açık olarak hissediliyordu. Ülkemizdeki duruma dışarıdan baktığımızda insan kişiliği konusunda umutlu olmak çok zor gibi. Bu durumun büyük bir yanlışlığın, toplu bir ruh hastalığının, kişilik bozukluğunun göstergesi olduğu anlaşılıyor. Aslında bu kişilik bozukluğu sadece resmi kurumlardaki ast-üst ilişkisiyle de sınırlı değildir. Toplumda alt kademede olanlar ile üstte olanlar, fakirler ile zenginler, kadınlar ile erkekler aynı şekilde ayrışmış, zayıflar güçlülere en basitinden tabi olmuşlardır. Dahası üstün gördüğünü anlamsız ve haksız yere yücelterek kendi kişiliklerini yok etmişlerdir. Türk halkının içinde bulunduğu bu ruh hali tüm hayatına yansımış ve kişiler özgürlüklerini kendi kendilerine feda etmişlerdir. İçinde bulunulan durumun belki de iyi tarafı, resmi kurumlara en ağır biçimde sirayet etmiş bu durumun sivil toplumda aynı düzeyde yaşanmamakta oluşudur. Batı toplumlarında çok uzun yıllardan beri kabul edilen davranışlar ülkemizde yeni yeni kabul görmeye başlamıştır. Bir toplumda yaşayan herkes ülkenin yönetimi ile ilgilenmeli, nasıl daha iyi olabilir konusunda fikir yürütmeli, tartışmalı, fikirlerini yaymaya çalışmalıdır. Bu amaçla bir grup oluşturmaları, dernek veya parti kurmaları, fikirlerini daha geniş kitlelere yaymak için basını, medyayı kullanmaları gerekir. Her medeni insanın örnek bir davranış olarak mevcut sistem ve yönetimi eleştirmesi, o toplum için, o ülkedeki demokrasinin yaşaması için elzem bir davranış biçimidir. Ama bizde muhalif olan, sistemi eleştiren herkes her zaman hedef gösterilmiş, hangi anlayış iktidarda olursa olsun onu eleştiren düşman kabul edilmiştir. Güvenlik kuvvetlerinde bizim yaptığımız gibi devleti, mevcut sistemi eleştiren herkes ne derse desin baştan peşinen kötü niyetli, ülke aleyhtarı kabul ediliyordu. Susturmak için ne gerekirse yapılıyordu. Yanlış, ama sadece yanlışla kalsa. Üst düzey yöneticilerin devlet imkanlarını krallara özgü bir biçimde harcamaları, başkalarının haklarını yemeleri, devletin az olan kaynaklarını kendi şahsi çıkarları için kullanmaları gibi bütün bu yanlışların zararları sadece maddi boyutuyla kalsa çok önemli olmayabilir. Üçümüzün, beşimizin veya 100 kişinin hakkını kendi ceplerine atmış olurlar. Ama olay bu kadar basit değildir. Devletin ve fakir halkın hakkını haksız bir şekilde kendi menfaatleri için kullananlar bununla yetinmiyor. Hayatın diğer alanlarında da aynı emsalde haksız ve hukuksuz bu milletin, bu devletin başına bela açıyorlar. Bu insanlar devlet işlerini iyi planlamıyor, planlanmasına da mani oluyorlar. Kolaylıkla gerçekleştirilebilecek hizmetleri yapmıyor ve her şeyi zora koşuyorlar. Modern dünyadan bir haber, akıl ve mantık dışı yöntemlerle çalışmaya devam ediyor, teknolojinin bu ülkeye gelmesine karşı çıkıyorlar, ülkenin karşılaştığı sorunların akıl ve bilim ölçütleri ile ele alınmasına ve dünyanın aynı sorunları nasıl çözdüğüne bakılmasına mani oluyor, ısrarla kendi basit akıllarını dayatarak sorunları çözümsüz hale getiriyorlar. Nihayetinde bin yıllık devleti ve geleneklerini yok ediyorlar. Bu insanlar tam demokrasinin ve temel özgürlüklerin insan kişiliğinin gelişmesi için temel şartlar olduğuna inanmıyor, bunu içselleştirmeyip sadece kendilerine imkan sağladığı ölçüde bu değerlere inanmış gözüküyorlar. Aslında bu insanların doğru yaptığı hiçbir şey yok. İşin tuhafı nasıl ki tüm kamu imkanlarını kendi şahsi çıkarları için kullanmalarına rağmen hem kendileri hem de bizler onların bunu yapmaya hakları olduğunu söylüyorsak, aynı şekilde onların hayatın tüm alanlarında yapmış oldukları yanlışları da doğru kabul ediyor, onları birer kahraman olarak nitelendiriyoruz. Ancak bu yanlışları olaylarla, yaşananlarla karşımıza koymazsak, onların tüm yanlışlarını yine doğru diye savunmaya devam ederiz. Bu ülkenin en ciddi sorunu nedir diye sorulsa tereddütsüz terör cevabı verilecektir. Terör doğrudan veya dolaylı olarak devletin tüm ekonomik imkanlarını tükettiği, binlerce gencimizi heba ettiği, binlerce aileye acılar yaşattığı ve ülkede siyasi istikrarı bozduğu için ülkenin en önemli sorunudur. Terör olmasaydı Türkiye son 50 yıldır teröre harcadığı kaynaklarını, terör nedeniyle yaptığı askeri ve güvenlik harcamalarını yatırıma çevirseydi, terör nedeniyle siyasi istikrar bozulmamış olsaydı, bu ülke bugün içinde bulunduğu durumdan çok daha farklı bir durumda olabilirdi. Peki bu kadar önemli olan bir soruna, ülkenin tüm kaynaklarını yok eden bu meseleye karşı ne yapılmalıydı? Doğru mücadele ve taktik neydi? Doğru uygulama nasıl ve kimler tarafından yapılmalıydı? Doğru mücadeleyi kim, nasıl, hangi yöntemle belirlemeliydi? Türkiye'de terörle mücadelede öncelikle ülkenin güvenliğinden birinci derecede kendini sorumlu tutan ve kendi kendine bunu en başta belirleyen silahlı kuvvetler doğruyu tayin ediyordu. Onların yanında her zamanki destekçileri polis ve MİT'ti. Bu üçlünün hemen ardında onların her yaptığını tartışmasız doğru kabul eden, onları kutsal güç kabul eden bürokratik yönetim kademeleri ve üst bürokratlar bulunuyordu. Bununla birlikte doğrunun tayin edilmesinde bu konularda hiçbir zaman özgür düşünemeyen, kendilerine söylenenleri doğru kabul eden, eleştirmeyen, bağnaz, dar düşünceli, aynı körlüğün içine hapsolmuş olan bazı aydınlar da rol oynuyorlardı. Bu militarist anlayışın temsilcilerine ve destekçilerine göre yeni çözüm yöntemlerine, reformlara gerek yoktur. Sorun her zaman mevcut kanunlara karşı çıkan kesimlerden kaynaklanmaktadır. Yeni tedbire, reforma ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu olaylar zorla bastırılmalıdır. Devlet ve kurumlarını eleştirenler hain, alçak, satılmış kişilerdir. Aksi düşünülemez. Ben de eskiden böyle düşünüyordum. Hatta devletin kanun çıkararak devleti eleştirenleri cezalandırması, en ağır cezaları vermesi ve silahlı eylem yapanları asması gerekir diye düşünüyordum. Bu nedenle o dünyanın düşünce sistematiğini iyi biliyorum. Ortanın solu diyen Ecevit'in cezalandırılması gerektiğini samimi olarak düşünmüştüm. Şimdikilerden tek farkım bu düşüncelerimi gizli saklı değil, açık açık ifade ediyordum. Açık açık devletin kanun çıkararak bunları yok etmesi gerektiğini savunuyordum. Peki olması gereken neydi? Her devlet, her kurum, her insan karşılaştığı sorunları, üstelik bu sorunlar hayatın en ciddi sorunları ise önce akılcı bir biçimde bilimsel düzeyde incelemeli, olayların sebep ve sonuçlarını anlayarak akılcı, bilimsel çözümler üretmelidir. Daha açık söylemek gerekirse terörle mücadele sorunu bilim ve akıl ile çözülebilir. Terör üniversitelerde bilim adamlarınca bilimsel olarak incelenmeli ve terörün nasıl önlenmesi gerektiği hakkında ortaya çıkan bilimsel verilere göre terörle mücadele yöntemleri geliştirilmeli ve buna uygun çözümler uygulamaya konulmalıdır. Başka çare, çözüm mümkün mü? Tüm dünya karşılaştığı ciddi sorunları bu yöntemle çözmüyor mu? Başka çözüm yolu var mı? Bırakın bu kadar önemli ve ciddi meseleleri, artık dünyada en basit sorunlar bile bilimsel araştırmalar sonunda ortaya çıkan bilimsel neticelere göre çözülüyor. Kaymakamlık tezi için bir yıl süreyle İngiltere'de bulunan, hem İngiliz kamu kurumlarında hem de akademik çevrelerde araştırma yapan kaymakam arkadaşım Namık Demir, İngiltere'de polis karakollarının renginin ne olması gerektiği, farklı renklerin insanlar ve suçlular üzerindeki etkilerinin bilimsel araştırmalar sonucuna göre belirlendiğini söylemişti. Aynı şekilde polis araçlarının tip ve şeklinin insanlar üzerinde nasıl bir etki yaptığı, polis araçlarının resmi tepe lambalarını yakarak mı yoksa yakmadan mı devriye gezmesi gerektiği, motorize devriye ekiplerinin mi yoksa yaya devriye ekiplerinin mi halka güven verdiği ve suçlu kişiler üzerinde caydırıcı etkide bulunduğu gibi basit konuların dahi akademisyenlerin yaptığı bilimsel çalışmalara göre belirlendiğini anlatmıştı. Ülkemizde emniyet binaları ve karakollar o ildeki emniyet müdürünün zevk ve iradesine tabidir. Benden önceki arkadaşlarım polis rengi mavi diye emniyet müdürlüğü binalarını maviye boyamışlardı. Ben mavi rengin diğer renklerle uyumlu olmadığını birilerinden duymuştum. Bu nedenle benim dönemimde tüm binaların krem rengine boyanmasını istemiştim. Peki 1968 yılını başlangıç kabul edersek, aslında terör olaylarının tarihi ülkemizde biraz daha geriye gider, o tarihten bugüne kadar ülkemizin birinci derecede sorunu olan terörü önlemek adına iç güvenlik kaygısıyla 2 darbe, 3 muhtıra ve 3-5 darbe teşebbüsüne, sayısız bildiriye, 120 ay süren sıkı yönetimlere, 35 binden fazla insanın ölümüne, tam rakamları bilinmemekle birlikte 75 binden fazla kişinin yaralanmasına, bunca maddi ve manevi yıkım yaşanmasına rağmen terör konusunda 40 yıl içinde kaç tane bilimsel, akademik rapor ya da araştırma yapılmış dersiniz? Ben hiç bilmiyorum. Gerçek manada hiç yoktur, olmamıştır. Bilim adamları konunun yakınına dahi yaklaştırılmamıştır. Bazı bilim adamlarının terör konusunda az sayıda da olsa ya ideolojik örgütlerle ilişkide veya o örgütlere mensup olmaktan ya da terör örgütlerinin hedefi mağduru olmaktan dolayı adları geçti. Çok az sayıda bilim adamı da bu konunun ancak etrafında dolaşabildiler. Bilim adamları devletin ideolojik olarak kabul ettiği doğrularını daha da kuvvetlendirmek, onlara destek olmak için hiçbir bilimsel temeli olmayan basit birkaç yazı ve makale yazdılar yalnızca. Çoğunlukla da yazdıkları güvenlik kuvvetlerinin baskılarını haklı çıkarmaya yönelik yasakçı anlayış ve yöntemleri savunma yönündeydi. Örneğin en büyük sorunumuz olan Kürt sorunu üzerine tek bir akademik araştırma var mıdır? Bu konuda yapılacak akademik, tarafsız bir çalışma hakkında mahkemede dava açılma, çalışmayı yapanların ceza alma ihtimali %100'e yakındır. Çok daha vahim olan eğer çalışma resmi görüşe uygun değil ise, yapanların her cepheden saldırıya uğrayacak, horlanıp aşağılanacak ve yaptıklarına pişman edilecek olmasıdır. Türkiye'de hiçbir üniversite ülkedeki terörün sebepleri ve önleme çareleri konusunda bilimsel çalışma yapmadı. Tek bir üniversiteye dahi bu konuda bir çalışma yaptırılmadı. Üniversiteler bu konuya ilgi ve alaka duymadı veya bu konunun yanına yaklaştırılmadı. Doğru olan üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmaların yetersiz kalabilme ihtimaline karşı sadece terörle ilgili enstitülerin araştırma merkezlerinin kurulmasıydı. Mevcut durumumuz ise aklın kabul edeceği bir durum değil ama maalesef gerçek bu. Bugün şehir plancılığı, çevre düzenlemesi, bitki örtüsü ve benzeri gibi her konuyu, en basit sorunlarımızı üniversitelere taşıyoruz. Hatta idari mahkemeler her konuda üniversite bilir kişiliğine ihtiyaç duyuyor veya üniversitelerden rapor alınmadan verilen kararları bozuyor. Eğer üniversiteler terör sorunuyla hiç olmazsa yukarıdaki sorunlarla ilgilendikleri kadar ilgilenseydiler, olayların sebepleri ve önleme yöntemleri konusunda hiç olmazsa akıl ve bilim ölçeğinde veriler elde edilir ve ülkemizde bu kadar kayba uğramazdı. İşte her şeyi şahsi çıkarı bağlamında değerlendirip vicdani sorumluluk taşımayan yöneticiler sadece ülkenin maddi değerlerini şahsi menfaatleri için kullanmakla kalmadı. Ülkenin en önemli sorunundan en basit sorununa kadar tüm sorunlarına aynı anlayışla, kendi basit mantıklarıyla baktılar. Hesabı yapılamayacak bedellere mal oldular ve hala da olmaya devam ediyorlar. Bütün hayatı, geçmişimizi ve geleceğimizi mahvediyorlar. Bu anlayış ve bu anlayışı temsil eden çevrelerin vereceği her karar, atacağı her adım çok büyük hatalarla doludur. Olayın mağdurları, bu uygulamaya tabi olanlar açısından bakmak. Bir filozof der ki, tutsaklığın en ağırı kendini gönüllü olarak hapishaneye hapsedip, üzerine kapıyı kilitleyen ve bunu isteyerek yapan kişilerin tutsaklığıdır. Bu insanları tutsak olduklarına inandırmak da çok zordur. Diğer yandan insanlar haksız yere zorla kilitli kapılar ardında karanlık zindanlarda tutulabilirler. Onlar fiili olarak hapistedirler ama fikren ve ruhen bu tutsaklığa karşı çıktıklarından aslında özgürdürler. Kapıları açtığınız anda özgürce yaşarlar. Özgürlüğü tatmayan, köleliği ve mahkumiyeti kabullenmiş kişiler kendi haklarını korumadıkları, yanlışlara karşı durmadıkları bir ortamı nasıl düzeltebilirler? Tutsaklığını kendi yaratıp bunu kabullenmiş insanlar nasıl özgürleştirilebilir? Özgür olmayan, yanlışlıklara karşı çıkmayan insanlar dünyanın düzeltilmesine nasıl katkı sunabilir? Sadece köleler ve efendilerden oluşan bir toplumun sosyal olarak ilerlemesi mümkün mü? kölelik zihniyetine sahip kişilerin hakim olduğu bir toplumda huzurdan, adaletten, insanlıktan, mutluluktan söz etmek mümkün mü? Adil ve özgür bir vicdanın en büyük faydasının önce sahibine, yakınlarına, daha sonra ülkesine ve nihayetinde tüm insanlığa olacağından şüphe yoktur. Böyle bir vicdan sahibi tüm dünyayı kendine köle etmiş birinden kat kat daha mutlu ve huzurludur. Kendini insan gibi hissederek daha üstün bir hayatı yaşıyor ve hayattan o seviyede zevk alıyordur. Özgürlük ve demokrasi, iki sihirli anahtar. Necip Fazıl, suda yürümek zor değil, yürüyebileceğine inanmak zordur. Eğer suyun üzerinde yürüyebileceğine inanırsan yürürsün der. Türkiye'yi yönetenler tüm sosyal ve siyasal sorunların sivil bir anlayışla, demokrasinin ölçüleri dahilinde, barışçıl yöntemlerle ve diyalog yoluyla çözüleceğine, geçici kolay gözüken alışılmış ama sorunları büyüten eski yöntemlerle çözümün mümkün olmadığına ve en ufak bir olayda hemen ordu, polis, sıkı yönetim, hapishane gibi baskıcı yöntemleri çağrıştıran unsurlardan söz etmenin yanlış olduğuna inandığı gün, ülkenin tüm sorunları kolaylıkla çözüm bulacaktır. Aksi takdirde bu değerlere gönülden inanmadığı, içselleştirmediği, sadece dış, örneğin AB istediği için ya da iç, geçici süre bu argümanlara sahip çıkıp oy almak için etkilerle uygulamaya koyduğu zaman sorunların çözümüne etki edemeyecektir. Özgürlükler ve demokrasi. Bu önemli iki kutsal değer tüm toplumlarda huzurun, barışın, istikrarın temel anahtarıdır. Bu değerler adalet ve hukuk içerisinde yaşatıldığı müddetçe ne ülke bölünür, ne anarşi olur, ne de terör. Huzurun egemen olduğu bütün ülkelerde yapılan araştırmalar, bu iki büyük ülkünün o devletler tarafından el üstünde tutulduğunu göstermektedir. Demokratik açılım. Kürt açılımı, Güneydoğu açılımı, demokratik açılım. Adına ister Kürt sorunu, ister Güneydoğu sorunu, ister PKK sorunu densin, hepsi de aynı sorunu işaret etmektedir. Meselenin bugün gelmiş olduğu aşamada tüm taraflar tek bir çözüm yöntemine mecbur olduklarının farkındadırlar. Sorunları diyalogla barış içinde çözme yöntemi olarak demokratik açalım. Olayların baş aktörü olan PKK bunca yıl sonra bu kadar silaha ve sayısal insan gücüne kavuşmasına rağmen hala bölgede bir karış toprak üzerinde denetim kuramamakta, bölgede gizli pusu eylemleri haricinde istediği etkinlikleri gerçekleştirememektedir. Zaman geçtikçe de daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağı görülmektedir. Tek çaresi bu açılım projesi ile silahlı mücadeleye son vermektir. PKK denilince önemli olan Öcalan'ın kendisidir. Öcalan'ın yaşaması ve ileriki süreçte hapisten kurtulup dışarı çıkması ancak açılımın başarısı ile mümkündür. Fakat PKK'nın Öcalan'ın başına herhangi bir şey gelmesi ihtimaline karşı silahlı kadrolarını dağda son ana kadar güvence olarak tutması olasıdır. Bugünkü koşullarda Öcalan'ın tek kurtuluşunun bu yol olduğu kesindir. Mücadeleye devam demesi ve olayların artması Öcalan'ın ömür boyu hapiste kalma ihtimalini güçlendirecektir. Düşük de olsa en iyi ihtimalle 10 yıl daha cezaevinde kalacaktır. Güneydoğu huzura kavuşursa kısa süre içinde dışarı çıkıp siyasi faaliyetlere devam etmesi ve umduğu noktalara gelmesi ihtimali çok yüksektir. PKK'nın içinde bulunduğu şartlar ve geldiği konum itibariyle açılım sürecinde devletle uyuşmaktan başka seçeneği yoktur. Bağımsız devlet fikrinden vazgeçmiştir, vazgeçmeye de mecburdur. Öcalan mahkemedeki açık ifadesinde ve yer yer verdiği mesajlarda bağımsız bir devlet istemediği gibi federasyon da talep etmediğini, hatta siyasi herhangi bir taleplerinin olmadığını, bazı kültürel taleplerinin olabileceğini söylemiştir. Zaten AB'ye girmek için Türkiye'nin yerine getirmek zorunda olduğu taahhütler ve AB'nin uyum sürecinde istediği sosyal reformlar PKK taleplerinin önünde olacaktır. Bu açıdan demokratik açılım projesi PKK'nın ve Öcalan'ın ideal beklentisidir. Ayrıca Güneydoğu halkı bunca yıl yaşanan olaylar ve savaşlar sonunda nasıl bir yaşam biçimi olduğunu dahi unuttuğu barış ve huzuru terörü yaşamayanların bilemeyeceği kadar çok istemektedir. Olayın en önemli taraflarından ordu son 25 yıldır her türlü yönteme başvurarak silah ve güç kullanmasına rağmen PKK'yı bitirememiş, tersine örgütün silah ve sayısal insan gücü yapısı itibariyle halktan aldığı destek açıdan güçlenerek büyüdüğü görülmüştür. Bu dönemde 3000 köy veya yerleşim yeri teröristlere lojistik destek veriyor denilerek boşaltılmış ve ordunun neredeyse yarısını oluşturan en muharip güçleri bölgede görevlendirilmiştir. Bölgede görev yapan en ciddi hava gücü, en seçme komandolar ve özel timler ağır silahlar kullanarak binlerce operasyon, sayısı belirsiz hava ve diş harekat gerçekleştirmiştir. Buna rağmen bugüne kadar yapılanların neler kaybettirip neler kazandırdığı muhasebesinde zararhanesinin daha ağır olduğu izahtan varestedir. Hiçbir halde başarılı olunduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi tüm tedbirlere rağmen 2009 yılında Aktütün Karakolu baskınından sonra da işin daha da zorluğunu kurmay heyeti açık olarak görmüştür. Üstelik bugünden sonra Türkiye, AB ve demokratikleşme konusunda ilerleme, dünya ile uyum sağlama çabaları ve uluslararası yükümlülükleri açısından eskiden olduğu gibi bölgede ölçüsüzce veya orantısız güç kullanamayacak, operasyon ve eski yöntemleri iç ve dış kamuoyuna kabul ettiremeyecektir. Dolayısıyla ordunun bölgede barış ve huzurun temini için demokratik açılım yönteminden başka çaresi yoktur. Olayda en önemli aktör olan hükümetle askeri harcamaları kısarak ekonomiyi düzeltmek ve asker üzerinde siyasi otorite kurmak için bu sorunu demokratik açılım adı altında barışçıl yollarla çözmeye mecburdur. Eğer barışçıl, siyasi ve sosyal yöntemlerle bu sorunu çözemez ise önüne koyduğu AB'ye tam üyelik, askeri vesayetin kaldırılması, ekonominin düzeltilmesi gibi hedeflerine ulaşma imkanı ortadan kalkacaktır. Hükümetin Güneydoğu'daki silahlı çatışmaları devam ettirme lüksü ve ihtimali yoktur. Ayrıca dünya konjonktürü, ABD'nin Güney Asya ve Orta Doğu'daki faaliyetleri ve yakın gelecekteki politikaları, ABD kamuoyunun eğilimleri, Rusya'nın kendi iç şartları gereği genel tavrı, Suriye'nin düne göre bugünkü hali ve Türkiye ile yakınlaşması, İran'ın PKK'ya tavrı, Kuzey Irak'ta Talabani ve Barzani'nin tutumu gibi dış şartların da olayın bu yöntemlerle halledilmesi konusunda en uygun ortamı yarattığı görülmektedir. Aslında olayın bu üç önemli tarafı da demokratik açılımla ifade edilen soruna silahsız yöntemlerle çözüm üretilmesi konusunda başka seçenekleri olmadığını biliyor, fakat her üçü de karşı taraflar zarar görsün ama ben kazançlı çıkayım anlayışıyla hareket etmeyi sürdürüyorlar. Halbuki samimi olarak birbirlerine yaklaşsalar çözüm için olgunlaşmış sorunu en kısa zamanda çözebileceklerdir. Devlet halk desteği almak amacıyla psikolojik harekat faaliyeti adı altında onaylamadığı siyasi düşüncelere karşı kendi resmi ideolojisi doğrultusunda halkın bir bölümünü diğerlerine, sağı sola, laikleri muhafazakarlara karşı yönlendirme geleneğinin neticesi olarak insanları militarize etti. Bu yaklaşımın sonucunda halkın bir bölümü verili resmi ideolojiyi savunma ve sahiplenme noktasında kendilerini bile geçerek çok daha militarist bir çizgiyi takip etmeye başladı. Artık onlar da bu insanları durduramamaktadır. Halkın tepkisini almamak adına beklentinin dışında hareket edememektedirler. Aslında PKK ve Öcalan'ın bugünkü tavrı ve içinde bulunulan durum Türkiye için çok büyük bir şanstır. Türkiye bu nimetin farkında değildir. Bu savaşın bitmesi için bütün şartlar olgunlaşmış ve her şey hazırdır. Bu çok büyük bir fırsattır. 10-12 yıl öncesine göre örgütün bu hale gelmesi hayal bile edilemeyecek kadar zorken, şimdi hem örgüt hem de iç ve dış şartlar barış sürecine girmiştir. Örgütün devlet istese ve planlasa dahi öngöremeyeceği kadar iyi bir noktaya gelmiş ve çok iyi bir fırsat yakalanmış olmasına rağmen devlet hala bu fırsatın farkında değildir. Yalnızca Türkiye değil, İran, Irak ve Suriye'den alacağı topraklar üzerinde bağımsız bir devlet kurma amacıyla yola çıkan Marksist-Leninist PKK, bugün artık bağımsız devlet ya da federasyon talebini bir kenara bırakmış, hatta siyasi talepler yerine, Öcalan'ın mahkeme konuşmaları, yalnızca kültürel talepleri olduğunu ifade etmeye başlamıştır. Geçmişte oluk oluk kan akarken aksın, ne kadar kan akarsa o kadar temizlik olur diyen örgüt, artık barış ve demokrasi demektedir. Öcalan yakalandığı zaman bana, sen Güneydoğu'da uzun süre çalıştın, PKK'yı bilirsin, biz Öcalan'a benzer birini bulduk, gelecekte bu örgütün ülkeye zarar vermemesi için ilk olarak bu kişiye mahkemede vereceği bir ifade hazırla, ikinci olarak bu kişinin Türkiye'deki savaşın durması, barış ortamının tesis edilmesi için yapması gereken şeyleri ayarla denseydi, ben bu kadarını söyleyemez, bu kadar kısa bir sürede beyanları bu kadar yumuşatamazdım. Katı Marksist-Leninist bir örgüt nasıl bu kadar yumuşayıp barış yönünde ifadelerde bulunur şüphesini mutlaka birileri dile getirir diye beyanları daha ihtiyatlı yazardım. Ama PKK ve Öcalan bence benden daha ılımlı bir mecraya girmiştir.
27. Ayrımın sonu. Sayfa 373.